Item 10. Üçüncü ikiz Ken Follett. Sayfa 107. 8. bölüm. Biyoloji amfisinde öğrenciler doğru dürüst ders dinlemiyordu. Tedirgin bir halleri vardı. Yerlerinde duramıyorlardı. Jeannie bunun nedenini biliyordu. O da öyle, kendini kolu kanadı kırılmış gibi hissediyordu. Nedeni de şu yangın ve tecavüz olayıydı. İnsanın içine huzur veren akademik dünyaları altüst olmuştu. Kafalar o tatsız olaya takıldıkça hiç kimse dikkatini toplayamıyordu. İnsan zekasında görülen çeşitlilikler şu üç nedene dayanmaktadır dedi Cidi. 1- değişik genler, 2- değişik çevreler, 3- davranış hataları. Cidi durdu, öğrenciler bu söylediklerini bir bir defterlerine not ettiler. Ne zaman söylediklerini numaralasa öğrenciler hemen not alırlardı. Jeannie bunu fark etmişti. Eğer sadece değişik genler, değişik çevreler ve davranış hataları deyip geçseydi çoğu öğrenci not almayacaktı. Bu sendroma ilk tanık oluşundan bu yana her anlattığı şeyi elinden geldiğince numaralamaya çalışırdı. Jeannie iyi bir öğretmendi, buna kendisi de inanamıyordu. Genelde kendini bir kalabalığa dinletmekte pek de başarılı sayılmazdı. Sabırsız bir insandı. Ayrıca bu sabah çavuş Delaware ile konuşurken olduğu gibi karşısındakini rahatsız eden bir yanı vardı. Öte yandan konuyu temiz ve sade bir dille anlatmakta ustaydı. Her şeyin nedenini açıklamaktan büyük bir keyif duyardı. Hiçbir şey onu öğrencilerinin aydınlanmış yüzlerini görmek kadar mutlu edemezdi. Bu söylediklerimi bir denklemle de ifade edebiliriz dedikten sonra arkasına döndü ve kara tahtaya tebeşirle şunları yazdı. VT eşittir VG artı VE artı VM. VT toplam değişiklik demektir. VG genetik öğe. VE çevresel özellik. VM ise davranış hatası. Öğrencilerin hepsi de denklemi defterlerine geçirdiler. Aynı şey insanlar arasındaki ölçülebilen farklılıklara da uygulanabilir. Boy ve kilolarından tutun da Tanrı'ya inanç eğimlerine varıncaya kadar. Buraya kadar söylediklerime itirazı olan var mı? Kimse konuşmak için söz almayınca konuyu daha iyi kavrayabilmeleri için onlara bir ipucu verdi. Bazen birden fazla şeyin toplamından elde edilen bir sonuç, o şeylerin her birinden daha büyük olabilir, dedi. Sonra ekledi. Neden? Delikanlılardan biri sesini yükselterek konuştu. Konuşan genellikle erkek öğrenciler oluyordu. Kızlarsa insanı sinirlendirecek kadar utangaç oluyorlardı. Çünkü genler ve çevre etkilerini arttıracak kadar birbirlerini harekete geçirir. Kesinlikle. Genleriniz sizi belli çevresel deneyimlere iterken başka deneyimlerden de uzaklaştırır. Değişik mizaçtaki bebekler anne ve babalarının değişik davranışlarıyla karşılaşırlar. Yeni yürümeye başlayan çocuklardan aynı evin içinde de olsalar hareketli olanları hareketsiz olanlara oranla daha değişik deneyimlere yönelirler. Gözü pek yeni yetmeler aynı kasabanın kilise korosunda ilahi okuyan çocuklardan daha çok uyuşturucu alırlar. Denklemimizin sağ tarafına bir de CGE'yi eklersek fena olmaz. Bunu da kara tahtaya yazdıktan sonra kolundaki İsviçre ordu marka saatine baktı. 5:45 vardı. Sorusu olan var mı? Bu kez bir değişiklik oldu. Bir kadın sesini yükselterek bir soru sordu. 30'unu çoktan geçtiği halde yeniden okula başlayan Donna Mary Dixon hemşireydi. Parlak fakat içine kapalı bir öğrenciydi. ''Osmond'lar hakkında ne düşünüyorsunuz?'' dedi. Bütün sınıf gülünce kadın utancından kıpkırmızı oldu. Jeannie nazik bir sesle ''Lütfen biraz daha açıklar mısın Donna Mary?'' dedi. ''Sınıfta bazıları galiba Osmond'ları hatırlamayacak kadar küçükler.'' Osmond'lar kız ve erkek kardeşlerden oluşan 70'li yılların bir pop topluluğunun adı. Osmond ailesinin bütün üyeleri müzikçiydi. Aynı genleri taşımıyorlardı. İkiz de değillerdi. Anlaşılan onların hepsini de müzikçi yapan aile çevreleriydi. Tıpkı Jackson beşlisi gibi. Birçoğu ondan çok küçük olan öteki öğrenciler yeniden kahkahalarla gülmeye başladılar. Kadın utancından kıpkırmızı oldu ve ''Ben de istemeden yaşımı açığa vurmuş oldum.'' dedi. Miss Dixon önemli bir noktaya değindi. Neden bir başkası bunu düşünmedi? Şaştım doğrusu. Jeannie gerçekten buna hiç de şaşırmış değildi. Onun niyeti Donna Mary'e güven vererek onu yüreklendirmekti. Kendilerini bu yola adamış anne ve babalar genlerini hiç hesaba katmadan çocuklarını belli bir ideale doğru yönlendirerek onları idare edebilirler. Tıpkı ağzı bozuk anne ve babaların sonunda bütün bir aileyi şizofren yapabildikleri gibi. Ama bunlar sıra dışı örneklerdir. Kötü beslenmiş çocuklar anne ve babaları hatta büyük anneleri ve büyük babaları uzun boylu da olsalar kısacık kalabilirler. Ataları çöp gibi zayıf çocuklar aşırı beslendiklerinde pekala şişman da olabiliyorlar. Bununla birlikte yeni yeni araştırmalar çocuğun karakterinde çevre ve yetişme koşullarından çok genetik kalıntının tayin edici bir faktör olduğunu göstermektedir. Durdu. Başka sorusu olan yoksa lütfen gelecek pazartesiden önce yani 12 Ekim 1990'a kadar herkes Bouchard ve arkadaşlarının In Science'ını okusun dedikten sonra kağıtlarını topladı. Öğrenciler defterlerini kapatarak dışarı çıkmaya hazırlanıyorlardı. Jeannie sınıf boşaldığı sırada ona özel olarak yaklaşıp soru sormak isteyen aşırı çekingen öğrencilere fırsat verebilmek için bir süre bekledi. Büyük bilginlerin içe dönük insanlar arasından çıktığını bilirdi. Bu düşündüklerine denk düşen de Donna Mary oldu. Yüzü yuvarlacık Donna'nın kıvır kıvır sarı saçları vardı. Çok iyi bir hemşire olmalı dedi içinden, çalışkan ve de sinirlenmeyen. Zavallı Liza'ya çok üzüldüm dedi Donna Mary. Ne korkunç şey bu başına gelen. Jeannie polis durumu daha da berbat etti dedi. Onu arabayla hastaneye götüren polis gerçek anlamıyla her gelenin tekiymiş meğer. O da çok kötü ama herhalde bunu yapan her kimse yakalayacaklardır. Kampüsün her tarafında üzerinde adamın resmi bulunan el ilanları dağıtıyorlar. Çok iyi. Donna Mary'nin sözünü ettiği resim Mitch Delaware'in bilgisayar programıyla ürettiği resim olmalıydı. Bu sabah Liza'nın yanından ayrılırken bir dedektifle o resim üzerinde çalışıyorlardı. Liza şimdi nasıl? Hala çok durgun, üstelik de sinirli. Donna Mary söylenenleri başıyla onaylayarak yavaş yavaş uyum sağlamaya çalışırlar. Böyle bir olaya daha önce de tanık oldum. Önce hiçbir şey olmamış gibi davranırlar, her şeyi unutmak ve kaldığım yerden hayatımı yaşamaya devam etmek istiyorum derler. Ama bu o kadar da kolay değildir. Seninle biraz konuşsa iyi olur. Neler olacağını bilen biri ona yardımcı olabilir. Ben her zaman hazırım dedi Donna Mary. Jeannie kampüsten geçerek akıl hastanesine doğru yürüdü. Hava hala sıcaktı. Western filmlerindeki sinirli kovboylar gibi öğrenci yatakhanesinin köşesinden birinin aniden fırlayarak üzerine saldırabileceğini düşünerek büyük bir dikkatle etrafı kolaçan ediyordu. Bugüne kadar Jones Falls kampüsü onun gözünde modern bir Amerikan çorak topraklarındaki yeşil bir vahadan farksızdı. Gerçekten de Jones Falls Üniversitesi mağazaları, bankaları, spor alanları ile parkomatları, bar ve lokantaları, ofis ve yurtları ile küçük bir kent gibiydi. Bir yarısı kampüste yatıp kalkan 5000 nüfusu vardı ama artık tehlikeli bir kırsal manzara görünümündeydi. İçinde bir burukluk, o herifin bunu yapmaya hakkı yoktu dedi kendine. Kendi çalışma mekanımda bana korku salmaya hakkı yoktu. Demek her cinayet aynı etkiyi bırakıyor. İnsanın ayaklarının altındaki kas katı toprak kayar gibi oluyordu. Ofisine girerken Barrington Jones'u düşünmeye başladı. Çekici bir erkekti. Kadınlara karşı çok incelikli davrandığı da bir gerçekti. Birlikte vakit geçirdiklerinde çok eğlenmişti. Ayrıca ona kendini borçlu hissediyordu. Ne de olsa bu işi ona o vermişti. Öte yandan biraz yaltakçıydı. Kadınlara karşı davranışlarında onlardan yararlanmak isteyen yanı daha ağır basıyordu sanki. Hani adam bana kendinden söz et dedikten sonra sormuş, hakkımda ne düşünüyorsun? Barrington hep bu espriyi hatırlatırdı ona. Pek de öyle bir bilim adamı görünümü yoktu onda. Jeannie üniversite camiasında tuttuğunu koparan kişilerin zaten şu alışılmış dalgın profesör tiplerine benzemediklerine yakından tanık olmuştu. Barrington etkileyici bir insandı ve hep öyle davranırdı. Şu kadar yıldır bilimsel bir çalışması olmamıştı. Bu da normaldi. Çifte sarmal gibi parlak ve orijinal buluşları ancak 30 yaşın altındakiler gerçekleştirebiliyordu. Bilim adamları yaşlandıkça bilgi ve deneyimlerini genç ve körpe beyinlere yardımcı olmak ve onları yönlendirmekte kullanırlar. Barrington 3 ayrı yerdeki profesörlük unvanı sayesinde Genetiko'nun araştırma fonuna para sağlamaya çalışırken bu işi çok iyi başardı. Bununla birlikte çevresinde yeterince saygınlık uyandıramadı. Çünkü öteki bilim adamları onun politikaya bulaşmış olmasından hoşlanmadılar. Gene'ye kalırsa bilim adamı yanı iyiydi, hoştu da politik görüşleri 5 para etmezdi. Başta Barrington'ın bir telefon hattından Avustralya'dan gönderilen bilgileri bilgisayarına yüklediği masalına hemen inanmıştı. Ama biraz düşününce buna pek aklı yatmadı. Barry, Steven'a bakarken yüklüce bir telefon faturası değil bir hayalet görmüş gibi olmuştu. Birçok ailede baba ya da annenin kimi sırları olmuştur. Evli bir kadının pekala bir sevgilisi olabilir. Çocuğunun gerçek babasının kim olduğunu ancak kendisi bilebilir. Bir genç kız bebek sahibi olduktan sonra onu annesine teslim eder, sonra da herkese bebeğin ablasıymış numarasına yatabilir. Bütün aile bireyleri bu sırrı dışarıya sızdırmamak için ağız birliği eder. Çocuk sonunda aynı sırra ortak olan arkadaş, akraba ya da komşulardan biri tarafından evlat edinilir. Lorraine Logan bir bebeği açıkça evlat edindiği halde olayı koyu bir sır perdesine büründürecek insanlardan değildi. Fakat Steven'a bu konuda yalan söylemesi için bir sürü nedeni olabilir. Acaba bu konu neden Barrington'ı bu kadar ilgilendiriyordu? Steven'ın gerçek babası o muydu yoksa? Bunu da nereden çıkarıyorum dedi içinden ve güldü. Barry yakışıklı adamdı ama boyu Steven'inkinden en az 10-12 santim kısaydı. Her şey mümkündü de bunu açıklamak o kadar da kolay değildi. İçinde böyle bir kurt oluşması onu rahatsız ediyordu. Hangi açıdan bakılsa Steven Logan onun için büyük bir başarı sayılırdı. Tek yumurta ikiz kardeşi bir cinayet işlemiş olduğu halde o yasalara saygılı efendi bir insandı. Steve onun bilgisayar araştırma programının doğruluğunu kanıtlayarak suçluluk teorisini düze çıkarmış oldu. Gerçek anlamda bilimsel bir kanıttan söz edebilmesi için kuşkusuz Steven ve Dennis gibi daha yüzlerce ikize gereksinimi vardı. Gene de araştırma programı için bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. Yarın Dennis'i görmeye gidiyordu. Eğer simsiyah saçlı bir cüce karşısına çıkarsa bir şeylerin ters gittiğini anlamış olacaktı. Eğer haklıysa Steven Logan'ın tıpatıp bir benzeri çıkardı karşısına. Steve Logan evlat edinildiğine ilişkin en ufak bir fikri olmadığını söylediğinde çok sarsılmıştı. Bu ilginç olgunun üstesinden gelebilmek için yeni bir yöntem uygulamalıydı. Örneğin anne ve babalarla temasa geçebilir, ikizlere yakınlaşmadan önce onlara neler anlatıldığını öğrenmeliydi. Bu da onun işini ağırlaştıracaktı. Ama bu kesinlikle yapılmalıydı. Ne var ki aile sırlarını ortaya dökecek kişi kendisi olmayacaktı. Bu sorunu çözebilirdi ancak Barrington'ın kuşku dolu sorularıyla Steven Logan'ın güvensizliğinin neden olduğu endişe duygusunu yok edemezdi. Projesinin bundan sonraki evresini düşünmeye başladı. FBI'ın parmak izi dosyalarını incelemek için kendi bilgisayar programını kullanabileceğini sanıyordu. Onun için en kusursuz kaynak o dosyalardı. Dosyalardaki 22 milyon insanın birçoğu ya şüpheli ya da çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişilerdi. Programı bir sonuç verirse aralarında farklı çevrelerde yetişmiş çiftlerin de bulunduğu yüzlerce ikize ulaşmış olacaktı. Bu da araştırmasında çok önemli bir gelişme demekti. Fakat her şeyden önce büronun iznini alabilmeliydi. Okuldayken en yakın arkadaşı Gita Sumra'ydı. Hint kökenli bu arkadaşı matematikte gerçek bir sihirbazdı. Ve şu sıralarda FBI'ın Enformasyon Teknolojisi Yönetim Kadrosu'nda önemli bir görevi vardı. Washington DC'de çalışıyor, Baltimore'da oturuyordu. Gita bir süre önce patronlarından onunla çalışmak için izin isteyeceğine söz vermişti. Bu hafta sonuna kadar bu konuda bir karar çıkartabileceğini söylemişti. Sıkıştırmak için onu arasaydı ya. Gita Washington doğumluydu ama gene de ünlüleri yuvarlayarak yumuşak bir tonla konuşurken sesi hala Hint yarımadası insanlarının aksanını taşımaktaydı.
''Hey Jeannie, hafta sonunu nasıl geçirdin bakalım?'' dedi.
''Berbat'' dedi Jeannie. ''Annem sonunda keçileri kaçırdı. Ben de onu bir huzur evine yerleştirmek zorunda kaldım.''
''Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Nasıl olmuş?''
Gecenin bir yarısı olduğunu unutarak yatağından kalkmış ve üzerini değiştirmeyi bile akıl edemeden bir kutu süt almak için sokağa çıkmış. Sonra da evinin adresini unutmuş.
Sonra?
Polisler bulmuş onu. Neyse ki çantasında benim çekimle karşılaşmışlar da o sayede adresini bulabilmişler.
Peki ne hissediyorsun şimdi?
Kadınca bir soru işte. Erkekler olsaydı örneğin Jack Bogan ya da Barrington Jones şimdi ne yapmayı düşünüyorsun diye sorarlardı. Kadın değil mi sadece kendimi nasıl hissettiğimi soruyordu.
Çok kötü hissediyorum dedi Jeannie. Anneme bakmak zorunda kalırsam bana kim bakacak peki?
Kaldığı huzur evi nasıl bir yer?
Ucuz bir yer. Tüm giderlerini sigorta karşılayacak. Daha iyi bir yere gücüm yetse onu oradan hemen çıkartırım.
Hattın öbür ucundaki arkadaşının kızgın bir sessizliğe gömüldüğünü sezinledi.
Gita ondan borç para isteyeceğimi sanıyor galiba dedi içinden acele acele ekledi. Hafta sonları özel dersler vermek için bir şeyler yapmalıyım. Benim önerimi patronunla sen hala konuşmadın mı?
Konuştum elbet. Jeannie soluğunu tuttu ve bekledi.
Burada herkes senin disketlerinle gerçekten çok ilgileniyor dedi Gita.
Bu ne evet ne de hayır demekti.
Sizin bilgisayar tarama sisteminiz yok mu?
Var elbette ama senin araştırma motorun elimizdekilerden daha hızlı çalışıyor. Burada senden program lisansı almaktan bile söz ediliyor.
Vay be demek bu durumda hafta sonları özel ders vermeme gerek kalmayacak.
Gita güldü.
Şampanyayı patlatmadan önce programın hatasız çalışacağından emin olmalıyız.
Bu işe ne zaman başlayabiliriz?
Veri tabanını başka yayınların olumsuz yönde etkileyeceğini düşünürsek önce bütün bir gece beklemek zorundayız. Bir ya da en çok iki hafta içinde diyelim.
Daha çabuk olmaz mı?
Çok mu acele bu iş?
Elbette aceleydi ama Jeannie endişelerinden Gita'ya söz etmek konusunda kararsızdı.
Sabırsızlık işte dedi. ''Sen hiç merak etme, ben bu işi bir an önce kotarırım. Sen programı modemle bana aktarabilir misin?''
''Elbette ama o sırada benim de orada bulunmam gerekmez mi?''
''Hayır, gerekmez Jeannie.''
Gita bunları söylerken güldüğü sesinden belli oluyordu. ''Öyle ya, bu tür işleri sen benden daha iyi bilirsin.'' ''Programı nereye yollayacağını yaz istersen.'' Jeannie, Gita'nın verdiği e-mail adresini not etti.
Sonuçları sana gene aynı yoldan gönderirim.
Teşekkürler. Ha bir dakika Gita.
Ne var?
Vergi ödemekten kurtulmanın yolunu da söylemeyecek misin bana?
Gita hadi be sen de dedi gülerek ve telefonu kapattı.
Jeannie mouse'unu tıklatarak American Online üzerinden internete girdi. Tarama programı tam FBI'ya aktarılmak üzereyken kapı kuruldu ve Stephen Logan içeri girdi. Jeannie büyük bir dikkatle Steve'a baktı. Huzurunu kaçıran bir haber aldığı yüzünden okunuyordu. Ama gençti, kendini çabuk toparlardı. Geçirdiği şok belli ki onu yıkmıştı. Psikolojik açıdan dengesi yerinde sayılırdı. Kardeşi Dennis gibi suça eğilimli biri olsaydı, şimdiye çoktan birileriyle kavgaya tutuşmuş olurdu. Jeannie nasıl gidiyor diye sordu. Steve topuğuyla dokunarak kapıyı arkasından kapattı. ''Her şey tamam.'' dedi. ''Bütün testlerden geçtim. İncelemeler tamamlandı. İnsanoğlunu icat ettiği en kıvrak soruları karşılarını işaretleyerek yanıtladım.
''Öyleyse özgürsün. Evine gidebilirsin.''
''Bu akşam Baltimore'da kalmayı düşünüyorum. Aslında bu akşam benimle yemeğe çıkmanda bir sakınca bulunup bulunmadığını soracaktım.'' Jeannie kulaklarına inanamadı. ''Ne içinmiş?'' diye sordu kabaca. Steve böyle bir soruyu beklemiyordu.
Şey için dedi. Şu senin araştırmaların hakkında biraz daha bilgim olsun isterdim doğrusu.
Ah şey bu akşam için başkasına sözüm var. Steve düş kırıklığına uğramış gibi beni çok mu küçük buluyorsun dedi.
Niçin?
Seni yemeğe çıkarmak için.
Bu kez de Jeanne yumruk yemişe döndü. Senin de çıkmamı isteyeceğini bilemedim.
Steve utandı. Ne kadar da geç anlarmışsın.
Özür dilerim. Geç anladığı doğruydu. Steve onunla tenis kortunda daha dün karşılaşmıştı. Onu bütün gün araştırmalarına katılan bir denek olarak düşünmüştü. Şimdi düşünüyordu da öyle ya, onu gezmeye çıkaracak yaşta değildi. Çok küçüktü. 22 yaşında bir öğrenciydi daha. Oysa kendisi ondan 7 yaş büyüktü. Bu da çok büyük bir farktı.
Bu akşam çıkacağın adam kaç yaşında?
59 ya da 60, öyle bir şey işte.
Ne diyorsun? Demek yaşlı erkeklerden hoşlanıyorsun.
Jeanne öneriyi geri çevirdiğine üzüldü. Oysa onu bunca sıkıntıya soktuğu için ona karşı kendini borçlu hissetmekteydi. Bilgisayar yükleme işleminin tamamlandığını haber veren kapı zilini andıran bir ses çıkardı.
''Bütün günümü burada geçirdim.'' dedi.
''Öğretim üyesi kulübünde bir şey içer misin?''
Steve'in yüzü aydınlanıverdi. ''Elbette isterim. Hem de bayıla bayıla. Bu kıyafetle olur mu?''
Steve'in üzerinde haki renk bir pantolonla mavi bir keten gömlek vardı. Jeanne gülerek, ''Kıyafetin buradaki profesörlerin çoğundan daha güzel.'' dedi. Bilgisayarı kapadı ve odadan çıktı. ''Steven, anneme telefon ettim ve senin şu bilimsel çalışmalarından söz ettim.'' dedi.
Duyunca deliye dönmüştür.
Güldü. ''Beni evlat edinmediğini, ayrıca bir başkası tarafından evlat edinilen bir ikiz erkek kardeşimin bulunmadığını söyledi.
Çok tuhaf.''
Jeanne, Logan ailesinin olaya fazla tepki göstermemiş olmasına sevindi. Öte yandan onların kuşkularını dışa vurmayışları karşısında endişelenmeye başladı. Belki de Steve ve Dennis gerçekte ikiz değillerdi.
''Biliyorsun.'' dedi, durakladı. Bugün ona yeterince dehşet uyandırıcı şeyler anlatmıştı ama gene de kendini tutamadı ve ekledi.
''Dennis'le senin ikiz kardeş olmanız için bir olasılık daha var.''
''Ne düşündüğünü biliyorum.'' dedi Steve. ''Hastanede bebeklerin bilinmeyen bir nedenle değiştirildikleri de oluyor değil mi?''
''Nasıl da leblebeden leblebi'' anladı. Bu sabah hem de birkaç kez söylenenleri anında kavrayarak hemen yanıt verdiğini fark etmişti zaten.
''Doğru.'' dedi Jeanne. ''Diyelim ki bir numaralı anne ikiz oğlan, iki ve üç numaralı anneler de birer oğlan doğurdu. İkizler bu arada iki ve üç numaralı annelere, onların bebekleri de bir numaralı anneye veriliyor. Çocuklar yavaş yavaş ortaya çıkarken bir numaralı anne birbirlerine çok az benzeyen çift yumurta ikizi doğurduğu sonucuna varacaktır.''
İki ve üç numaralı anneler bir daha birbirleriyle karşılaşmayacakları için çocukların şaşılacak kadar birbirlerine benzediklerinden haberleri bile olmayacaktır.
Romancıların arayıp da bulamayacakları bir konu işte diyerek söylenenleri onayladı. Böyle bir olasılık da göz ardı edilemez.
İkizler konusunu anlatan bir kitap var mı acaba? Bu konuyla ilgili başka şeyler bilmek isterim.
Evet, bende bir kitap var.
Jeanne kitap rafına şöyle bir göz attı.
''Burada yok, evde olacak.'' dedi.
''Nerede oturuyorsun?''
''Bu yakınlarda.''
''O içkiyi senin evde içseydik.''
Jeanne durakladı. ''Bu normal olan ikizleri içinden, psikopat olanı değil.''
''Artık hakkında çok şeyler öğrenmiş bulunuyorsun. Ben de seni çok merak ediyorum. Nerede oturduğunu özellikle.''
Jeanne omuzlarını silkerek ''Öyle ya, neden olmasın, haydi gidelim.'' dedi.
10. ayrımın sonu. Sayfa 118.